Ayrım 50.
Neden? Çünkü elimden bir şey gelmez de ondan. Boşaldım, saçlarım, dişlerim döküldü, kurt uyuz oldu, bitlendi, dişlek oldu. Şimdi insanlık taslıyorum, adam oldum, ne hallere düştüm. Artık adam öldürmüyorum, nara atmıyorum, kükremiyorum, kuzular gibi meliyorum. Köyün çeşmesinde oturup su almaya gelen kızları seyrediyorum. Ya balığı gözlerim, karnın hava alsın der ya bir atasözü, işte öyle. Bazen kocamışlık işte, gözlerim yaşarır, ağlarım. Niye ağlıyorsun büyük baba diye üşüşürler kızlar çevreme, basarlar kahkahayı. Niye mi bire şeytan götüresiceler, ölüp de ardımda sizi bırakacağım da ondan. Tanrı aşkı için bir kral, bir Ali Paşa olsaydım, seçerdim en güzel kızları, buyruk verirdim, mezarımın üstünde kessinler, alıp yanıma onları da götüreyim diye. Bir canavarsın sen kaptan kaçırmaz diye bağırdı büyük baba. Kana susamış canavar, sus. Sorduğun karşılık verdim. Aç kuyunun kapağını dedin, açtım işte. Yoksa korktun mu koca Sifaka? Koca ağzını açmış bakıyordu alaycı, sert sert ihtiyara. Açtım kapağı diye devam etti hınçlı. Açtım ve ecinliler uğradı dışarı. Dinleyeceksin onları. Sordun, konuşmamı istedin. İster beğen, ister beğenme. Nereden gelip nereye gittiğimizi sordun. Toprağa gidiyoruz koca Sifaka. Görevimiz mi? Söyleyeyim sana kısaca. Kurtsan yiyeceksin. Kuzuysan seni yiyecekler. Tanrı'ya sorarsan büyük kurt o. O hem kurtları hem de kuzuları yer. Kemik sıyırmacasına. Kafir oluyorsun koca korsan diye bağırdı kaptan Mandaka, kolunu kaldırdı. Sarhoşsun, aklın şaşmış senin. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Büyük kurt Azrail, Tanrı değil. Kaptan kaçırmaz güldü. Tanrı ile Azrail aynı şey Sadıç, ama boşuna. Senin aklın bakla yemiş, bakla sayıklar. Kaptan Sifaka'ya döndü. İşte böyle koca Sifaka, diyeceğim bunlar, sana vereceğim karşılık bunlar. Sormamalıydın bana, verdim karşılığı. Şimdi söyle de maşrapamı şarap doldursunlar. Doldurun maşrapasını buyurdu ihtiyar torunlarına dönüp. Günah çıkardı, kutsal kandan içsin şimdi. Sustu, başını eğdi, düşünceye daldı. Ben yargıç değilim dedi az sonra. Yargıya varamam. Dinledi Tanrı onu, yargısını o versin. Bu süre kaptanlar konuşurken sivri dazlak kafasını eğmiş, arada sırada sessizce sallayan öğretmene döndü. Söyle öğretmen dedi. Kaldır başını da konuş bakalım. Öğretmen dirini omzundan aldı. Ömrüm konuşmakla geçti. Bıktım artık. Bu sordukların kaptan Sifaka, çetin şeyler, zor şeyler. Hangi şeytan koydu bunları kafana? Bunlar sözde söylenmez, sözde sığmaz. Dilsizlere mi dönelim yani dedi büyük baba öfkeli. Sağır olalım, dilsiz olalım, kör olalım, iyi diş olalım da rahatlayalım öyleyse. Bunu mu istiyorsun? İnsan demek bre hoca, insan demek, soru soran hayvan demek. Soru söze sığar kaptan Sifaka, parlama öyle. Soru söze sığar, sor sorabildiğince. Ama karşılık söze sığmaz. Oysa sen benden karşılık istedin. Karşılık istiyorum dedi büyük baba başını sallayarak. Karşılık istiyorum. Öğretmen lirini dizlerine dikti. Karşılık istedin koca Sifaka dedi. Ve karşılık vereceğim sana. Hem de lirimle. Gerçek ağız bu. Ne dediğini anlamazsan elimden bir şey gelmez koca Sifaka. Neylerim? Kör doğmuşsun, kör ölüyorsun. Çal lirini öğretmen, Tanrı yardımcımız olsun dedi büyük baba, gözlerini yumdu. Gökyüzü kararmıştı. İri iri yağmur damlaları düşmeye başlamıştı. Limon ağacının yapraklarına düşen damlaların sesi duyuluyordu. Birkaç yaprak da damlalarla birlikte düşmüş, büyük babanın geniş yanaklarına, kapalı göz kapaklarına, pos bıyıklarına konmuştu. Dilini çıkarıp dudaklarına düşen damlaları yaladı. Susamıştı. Öğretmen yayı eline aldı, eğildi, lirini göğsüne dayadı, üstüne yumuldu. Sazla tek gövde gibi oldu. Yayını çekmeye başladı. Önce yay üç telin üstünde bir iki gidip geldi, teller atmaca zili gibi tın tın etti. Karanlık avlu, gülüşmeler, kahkahalarla doldu. Sanki okul çocukları paydos etmişler, sınıftan dışarı fırlamışlardı teneffüse. Birbirini kovalayıp oynamaya başlamışlardı. Sanki gür bir kavağın dallarındaki kuşlar uyanmıştı. Şafak vaktiydi. Güneşin ışınları yapraklara vurmuştu. Kuşlar mest olmuşlar, daldan dala konup cıvıldıyor, ötüyorlardı. Yay sıçrıyor, gülüyor, dans ediyordu. İhtiyar kaptanlar kendilerinden geçmiş, hafiflemişler, yürekleri kuş olmuş, çocuk olmuş, akan sular olmuştu. Torunlar, gelinler, yanaşmalar, hizmetkarlar usul usul yaklaşmışlar, halka olup yere oturmuşlardı yağan yağmuru aldırmadan. Boyunlarını uzatmışlar, dinliyorlardı. İhtiyar büyük baba da dinliyordu. Kalın kemikli gövdesinin yavaş yavaş ağırlığını yitirdiğini, boşluğun içinde yükseldiğini, limon ağacının doruğuna, servilerin tepesine doğru sırt üstü tüy gibi, bulut gibi yükseldiğini duyuyordu. Böylesine bir hafiflik ona ancak düşlerinde nasip olmuştu. Düşlerinde bir de savaştan evine döndüğü, yıkanıp kanlardan temizlendiği, temiz serin çamaşırı giyip günah çıkarmak için kiliseye gittiği bir pazar günü. İşte o günde kendisini böylesine hafif, böylesine bulut gibi yumuşak hissetmişti. Kiliseden eve dönerken de sanki yerde yürümüyor, göklerde uçuyordu. Ama yavaş yavaş lirin sesi değişti, sertleşti, öfkelendi. Şimdi sazın yayı gerçekten şahin zilleri gibiydi. Havada avına saldıran bir şahinin boynuna takılı ziller gibi. Sağa sola koşuyor yay, uçuyor, teller yürekler acısı bir insan sesi çıkarıyor. Kaptanlar başlarını silkiyorlar, gençlik çağlarını anıyorlar, savaşları, vurulup ölenlerin bağrışmalarını, kadınların feryatlarını, atların kişnemesini, kanlara bulanmış, binicisiz atların, şaha kalkmış atların kişnemesini. Ya gençliğimi geri ver ya da dur diye bağıracak oldu Kaptan Mandaka. Ama Lir şimdi hava değiştirmişti. Alçalmış, yumuşamış, en yumuşak tonlara düşmüştü. Kaptanlar kıllı kulaklarını dikmişler, dinliyorlardı gülümseyerek. Şimdi Lir'in sesi uzaktan, ıslak, karanlık boşluktan gelen bir arı oğlu uğultusu gibiydi. Çok uzaktan gelen derin bir derenin şarıltısı, bir kadının aşk şikayeti, çok uzaktan, dağların ardından, denizin köpüklü dalgalarından kopup gelen bir ses. Yoksa bu ses göğsünü kıyıya, kumsala dayamış, içini çeken denizin mi sesiydi? Yoksa daha da mı gizli, daha da mı baştan çıkarıcı, yaşamdan öte, öbür kıyılardan gelen, daha da tatlı, daha da aşk yüklü, daha da ruhu cisimden koparan bir başka ses miydi? Gecenin ıslak karanlığına gizlenmiş, sevgilisini, ezeli sevgilisini, insan ruhunu topraktaki kınından yağdan kıl çekercesine çekip çıkarmak için dil döken, çağıran Tanrı'nın kendisi miydi bu ses? Öğretmen kendinden geçmiş sazına yumulmuştu. Yayı gidip geliyor, kılıç gibi göğsüne dalıp çıkıyor, göğüste yaralar açıyor. Bu yaralardan insanoğlunun en acıklı, en şikayet dolu sesleri çıkıyordu. Karanlıkta öğretmen yitmiş, kimse onu göremiyordu. Lir sanki hortlamış, limon ağacının altında bir başına dimdik duruyor, inildiyordu. İnildemiyordu, davet ediyor, yalvarıyor, dil döküyordu. Büyük babanın dudaklarında derinlemesine, genişlemesine bir gülümseme belirdi. Boşluktaki limon ağacının doruğunda tüy gibi hafif gövdesi yavaş yavaş yükseliyor, yükseliyor, şimdi daha da seyrelmiş, daha da incelmiş, serinlemiş, evinin damı üzerinde duruyordu bir sis gibi. Tatlı tatlı seyreliyor, dumanlaşıyor, bulut gibi dağılıyordu. Şimdi yağmur olacak, düşüp toprağa girecek, tohumları şişirecek, besleyecek. Ölüm bu işte gibilerden bir şeyler duydu içinde büyük baba. Cennet bu olsa gerek. Cennete giriyorum. Girdim bile. Tanrım merhaba. Hoş bulduk Tanrım. Göz kapaklarını kaldırdı, bir şey göremedi. Karanlık. Karanlığın içinden bir ses çağırıyordu onu tatlı tatlı, yumuşacık, kendi adıyla. Gel, gel. Geliyorum dedi büyük baba, gözlerini yumdu. Bütün gece onu avluda bırakmışlardı. Islanmıştı yere uzanmış bir küçük gibi. Kozma yanı başında diz çökmüş, soğumadan gözlerini kapamıştı. Trasaki de oracağa çömelmiş bakıyordu. İlk kez ölümü bu denli yakından görüyordu. Çok sevdiği dedesine bakıyor, irkiliyordu. Korkudan değildi bu irkilme, bu titreme. Dedesine yepyeni bir güç gelmişti sanki. Karanlık, kötü niyetli bir güç, sanki öylece kımıldamadan durmuş, kolluyordu. Fırsatını bulup yakalayacak, tüm dünyayı alıp götürecekti birlikte toprağın altına. Sevgili büyük baba birden kötü kişi olmuştu, bir masal ejderhası, insanları parçalayıp yutacaktı. Trasaki yanından ayrılmak için can atıyordu ama kıpırdayamıyordu, oracıkta korkular içinde bakıp duruyordu. Ölünün çevresinde soyunun geride kalanları sabahlıyordu. Avlu kapısının kanatları ardına dek açıktı. Köy çalkalanmıştı. Koca Sifaka'nın ölüm haberi duyulunca. Son ziyarete gelenlerin sayısı belirsizdi. Büyük babanın eli taşların üstüne uzanmıştı. Gelenler eğilip saygıyla öpüyorlardı bu eli, sessizce. İki koca karı cesedi şarapla yıkamışlar, temizlemişler. Karısı Lenyo'nun bugün için el cezleriyle dokuduğu keten kefene sarmışlardı. İki de kız torunu gelmiş, biri başucuna, öbürü de ayak ucuna iki koca fener bırakmışlardı. Zeytinyağı yakan fenerlerin yumuşak ışıkları cenazeye düşmüş, ölünün yüzü tatlılaşmıştı. ''İçeri alsak nasıl olur?'' dedi Katerina kadın. ''Böyle avluda kalıp yağmurun altında ıslanması doğru değil bence.'' Kozma karşı koymuştu. Böyle istedi kendisi. Burada bırakılsın, ıslansın istedi. Gece zifir gibi karanlıktı. Gökyüzünde tek yıldız yoktu. Bulut kaplıydı. Yumuşak, rahat, ıslak, şefkat dolu bir rüzgar esiyordu. Torunlar avlunun ortasında odun, çalı çırpı yığdılar. Ateş yaktılar ısınmak için. Alevler parladı, avlu aydınlandı, hayvanlar göründü. Katır, eşek, kısrak, öküzler. Ağarın kapısında onlar da uyumamışlardı, uyuyamamışlardı. Avluda niye ateş yakıldı? Bu kalabalık, bu şamata, bu gürültü ne diye merakla bakıyorlardı. 3 yaşlı kaptan sırtlarını yaşlı limon ağacının gövdesine vermişler. Kafaları dumanlı, karınları tok, horluyorlardı. Yolun açık olsun, güle güle Kaptan Sifaka, öbür dünyadakilere selam diye kadınlar bağırışmış, ağıta başlamak üzere başörtülerini çözmüşlerdi. Yakında buluşuruz Kaptan Sifaka diye gürlemişlerdi yaşlılar, taşların üstündeki koca eli ellerine almışlardı. Hadi yolun açık olsun. Her gelen kadın cesedin üstüne bir fesleğen dalı bırakıyordu. Azrail yanığı genç bir ana, cesedin yanına ölen küçük oğlunun taş tahtasıyla kalemini bırakmıştı. Tahtada iyiler yazılıydı. Silinmemişti henüz. Tahtayı oğluma ver ihtiyar diye çığlığı basmıştı. Yap bana bu iyiliği. Onun adı Dimitraki. Komşu çocuğunuz, tanırsın onu. Kırmızı püskünlü takkesi vardı. Yalın ayak gezerdi. Katerina kadın kalktı, ağır bir battaniye alıp horlayan 3 yaşlı kaptanı örttü. Üşüyeceklerdi. Sonra Trasaki'yi elinden tuttu. Kalk evladım dedi. Hadi git yat. Gece yarısı oldu. Trasaki direndi. Dedemle sabahlayacağım. Babam gelmedi. Onun yerine ben kalacağım. Yanan ateşin yalımında gözleri parladı kararlı, insafsız, tıpkı babasının gözleri gibi. Ana çekildi. Bir daha da konuşmadı. Yağmur dinmek bilmiyordu. Renyo ile öbür kız torunlar kahve tepsileriyle gelip gidiyorlar, cenazenin çevresinde sabahlayan ev halkının, yabancıların uykusunu gidermeye çabalıyorlardı. Ara sıra avluya bir sessizlik yayılıyor, gecenin o sonsuz, o derinlerden gelen sesleri duyuluyordu. Böceklerin, gece kuşlarının sesleri, uyanık köpeklerin havlamaları, öküzlerin solumaları. Sonra birden horozlar kıpırdamaya başlamış, şafak sökmüştü. Güneş iki mızrak boyu yükselmişti. 3 kaptan gözlerini yarı açıp bakmışlar, avlu taşları üstünde uzanmış yatan cesedi görmüşler, yeniden gözlerini kapatmışlardı. Ölünün kim olduğunu bilmişlerdi ama kımıldamamışlardı. Daha kanmamışlardı uykuya. Öğleye doğru sırtında tabutla marangoz Tavrulyo geldi. Trasagi koşup tabutun tahtalarına baktı. Marangoz kazık atmamıştı. Cevizdendi tabut. Öğle vaktini 2 saat geçe torunlar büyük babayı kaldırdılar. Dış kapıdan dışarı çıkardılar. Yavaş yavaş yürüdüler. Önce mahalleyi dolaştılar. Yol kavşaklarında durdular. İhtiyar mahalleliyle vedalaştı. Sonra köye daldılar. Sokak başlarında durdular. Kızlar pencereleri açıp cenazeyi fesleyen ıtır yağmuruna tuttular. Sanki İsa Efendimizin cenaze alayıydı. Tüm köylüler, çoluk çocuk, karı kızan cenazeye katılmışlar, koca Sifaka'yı uğurluyorlardı, başları açık, neşeli, sanki ölen köyün gerçek tanrısıydı. Büyük baba rahat rahat herkese veda etsin diye ağır ağır yürüyorlardı. Ama köyden çıkıp da mezarlığa girecekleri sırada birden göklerin muslukları açıldı, güçlü bir bora patladı. Köylüler sevinç çığlıkları saldılar. Aylardır yağmur bekliyorlardı. Tarlalarda tohumlar neredeyse kuruyup gidecekti. Şimdi Tanrı'ya şükür gökyüzü yağmur olmuş akıyordu. Güneş yanığı yüzlerini yukarı kaldırıp ıslattılar doyasıya. Sanki bu yüzler susuz tarla, çatlamış topraktı. Büyük baba yağmur oldu da köyümüze yağdı dedi bir yaşlı köylü. O anlardı bizim derdimizden dedi bir başkası. Yağmur oldu bizi suluyor işte. Hiç telaşlanmadan sırılsıklam mezarlığa girdiler. Güçlü kuvvetli torunlar kolları sıvayıp mezar çukurunu açtılar. Kırmızı yumuşak toprakla beraber kökler, midye kapukları atıyorlardı dışarı çukurdan. Sanki bu topraklar bir zamanlar denizdi. Yağmur durmadan yağıyordu. Büyük baba çukura inip uzandı rahat. Geride kalan canlılar üstüne birer avuç toprak serptiler. Sonra büyük babanın evine gittiler. Ölüm günü yenilsin diye ayırdığı kara koçu yiyeceklerdi. Biraz şarap da içip gırtlaklarını ıslatacaklardı. Ruhuna dua edeceklerdi. Kozma geniş kanepenin ucuna oturmuştu. Ruhu ezik, bedeni yorgundu. Gözlerini kapadı. Çoban Haridimo'ya haber yollamıştı. Yola çıkmak üzere fenerini hazırlasın diye. Gün doğmadan önce Kaptan Mihal'in yatağında olmalıydılar. Şimşek süresi kadar oldu uykusu ama içindeki kuyunun kapağı açılmış. Babası çekip dikilmişti karşısına. Onu açık seçik görmüştü Kozma. Evlerinin merdivendeki dibinde durmuş odaya çıkmaya hazırlanıyordu. İlk basamağa adımını atmıştı bile. Kozma'nın ödü kopmuştu. Karısı uyuyordu yukarıdaki odada. Şimdi ölü babası gidip onu korkutacaktı. Kozma yerinden fırladı. ''Nereye gidiyorsun baba?'' diye bağırdı. Ölü babası dönüp ona baktı sert sert bıyıkları sarkıktı. Başında saçakları kanlı kara bir mendil vardı. Sağ yanağında siyah bir ben. Ağzı pamuk tıkanmış bıçak yarası gibiydi. Kaşlarını çatmış bakıyordu. Öfkelendiği belliydi. Dişleri gıcırdıyor. Kızıl yalımlar çıkıyordu burun deliklerinden. Yalımlar yüzünü yalayıp aydınlatıyordu. Birden ağzını açtı. Pamuk tıkaç düştüğü yarası göründü. Korkunç, acıklı bir ses çıkardı. Basamağa koydu ayağını, ağır çıkmaya başladı. Baba diye bağırdı Kozma. Dokunma ona, karım o benim. Oğul bağırıyor, ölünün üstüne gidiyordu yürekli. Dokunma ona diye bağırdı bir kez daha. Karım o benim. Elini uzattı çıkmasına engel olmak için. Ama ölü birden duman olup gözden gitmişti. Şimdi Kozma onun o ağır, o boğuk ayak seslerini duyuyordu basamaklarda. Kendisini göremiyordu. Bir çığlık atıp uyandı. Gözlerini açtı, bakındı. Konuklar sofranın çevresini almışlardı. Tepsideki koçun dumanı tütüyordu. Fırından yeni çıkmıştı. Sırt üstü yatırmışlardı. Dört bacağı havada, kafası, boynuzları canlıymış gibi. Köylüler üzerine üşüşmüş, parçalayıp üleşiyorlardı iştahla. Torunlar birkaç testide şarap getirmişlerdi. Cenaze sonu şöleni başlamıştı. Birer ikişer atıp keyiflendiler, kafayı buldular. Sadece içtikleri şaraptan değildi neşeleri. Yağan yağmurdandı da. Topraklar bol su emmişti. Azrail de gelmiş, kendilerine dokunmadan çekip gitmişti. Yalnız bir koca ihtiyarı alıp götürmüştü. Toprağı bol olsundu. Durmadan içiyorlardı. Yiyip içip keyifleniyorlardı. Tabanları karıncalanmaya başlamıştı. Kalkıp oynamak, halay çekmek istiyorlardı. Kız torunlar, gelinler salına kıvıra girip çıkıyor, eteklerini kaldırıyorlardı. Şarap fıçıda durduğu gibi durmazdı. Köyün türkücü başısı Marangoz Travulio bir ara dalmış türküye başlayacak olmuştu. Yanındakiler davranıp ağzını kapamışlardı. Köy papazı da bu skandalı örtbas etmek amacıyla ağzını şarapla çalkalamış, cenaze ayinini okumaya başlamıştı homurdanarak. Kozma kalkıp Katerina kadını bir yana çekti. Yenge dedi, bu gece gidip dağda amcamı bulacağım, ona bir diyeceğin var mı? Kadın iç geçirdi. Denilene kulak mı asar o evladım? Dünya ayağa kalksa aklına esenden şaşmaz. Tanrı yardımcısı olsun. Oğluna bari acımaz mı Katerina yenge? Acır acımasına, acır şu dünyada tek sevdiği can. Acır acımasına ya ama gene de bildiğinden şaşmaz. Hiç umutlanma evladım. Kendisine acımayan bir insandan. Gözlerini kuruladı, bir daha konuşmadı. Kozma çoban Haridimo'ya döndü. Koçun böbreklerine yapışmıştı. Sivri keçi sakalından yağlar akıyordu. Haridimo dedi, yedin içtin, büyük babanın ölümünü kutladın. Kalk da artık yola çıkalım. Koca çoban suratını astı. Yağmur yağıyor dedi, fırtına, kıyamet, göz gözü görmez. Gidelim dedi büyük torun komut verircesine, gitmemiz gerek. Gidelim öyleyse diye içini çekti Haridimo, kara bahtına küfretti. Hiçbir zaman bırakmazlardı onu, rahat rahat eğlensin, yesin, içsin. Tam da şimdi keyifleneceği sırada. Marş dedi Kozma, gemici fenerini aldı. Cenaze ayini şimdi okkalı bir türküye dönüşmüştü. Marangoz Savrulio papazdan izin aldı. İzninle bir çete türküsü okuyacağım muhterem peder. Papaz daha karşılık vermeden Stavrulio koca ağzını açmış, ev temelinden sarsılmıştı. Işısa da gökyüzü, şafak da sökse, oh oh, sökse de şafak kapsam tüfeğimi. İhtiyar çoban Haridimo'nun elinde gemici feneri, dağa giden engebeli, yılan kavisli keçi yolunu tırmanıyorlardı. Çoban daha sarhoştu, iyice ayılmamıştı. Yürürken bir iki kez ayağa kaymış, düşmüş, sonra utangaç kalkmış, yeniden hızlanmıştı. Allah kahretsin şu şarap denilen şeyi, şeytan suyu. Geri dönüp Kozma'ya baktı. Konuşmak için geberiyordu. Durdu, yağmur suları tepesinden aşağı oluk oluk iniyordu. Patron dedi, niye ağzını açmıyorsun? Patlayacağım, bundan tökezliyorum işte. Gevezeliği bırak Haridimo, baksana yağmura tufana, tez olalım. Gün ağarmadan düzdeki Türkler farkına varmadan bir an önce Kaptan Mihal'in yatağının olduğu yere varmak istiyordu. Düzenli, sicim gibi bir yağmur yağıyordu. Toprağın damarları şişiyor, sular gürül gürül akıp gidiyordu derecikler halinde. Ara sıra mavi bir şimşek aydınlatıyordu gökyüzünü. Gök gürlemesi bir yamaçtan öbürüne yankılanıyor, sonra yer yer kavuşup ovaya doğru akan yağmur dereciklerinin şarıltısı yeniden duyuluyordu. Allah'ını seversen patron, aç ağzını da konuş azıcık diye yalvardı ihtiyar çoban. O geldiğin yabancı diyarlarda neler oluyor, Frankler de bizim gibi bayağı insan mı, yoksa şeytan filan mı? Kozma'da söyleşecek keyif kalmamıştı. Karanlıkta sessiz yürüyor, bu kutsal zamanı gevezelikle, boş laflarla harcamak istemiyordu. Gövdesine ve ruhuna acayip serin bir haz yayılmıştı. Yağmur sularını sakin, rahat kabulleniyordu. Kendisi de bir kayaydı, Girit'in bir kaya parçasıydı. Şu an sırılsıklam durumda. İliklerinden ıslanan taşın, sulanan toprağın sevincini duyuyordu. Kış iyice bastırmıştı. Tüm Girit sırt üstü yatmış ıslanıyordu. Yağmur suları Osmanlı askerlerinin yaktığı Rum köylerinin, manastırların alevlerini söndürüyordu şefkatli. Hristiyanların yaktığı Türk köylerinin de ateşini aynı şefkatle söndürüyordu. Türkler, Rumlar köylerinin yıkıntılarına dönüyor, kendilerine yeni bir çatı kurmaya çalışıyor, taş taş üstüne koyup yeni evlerini yapmaya başlıyorlardı. Girit binbir yaralı yeniden boyunduruk altına giriyordu soluyarak. Tüm bu süre içinde doruklardaki mağaralarda, yamaçlardaki manastırlarda Rum kaptanlar toplantı yapıyor, bir karara varmak için tartışıyorlardı. Metropolit'ten gelen yazıları birkaç kez üst üste okuyorlardı iyice anlayabilmek için. Yunanistan'ın sesini dinliyorlar, kızıyorlar, küfrediyorlar, gökyüzüne sert bakışlar fırlatıyorlar, yumruklarını sıkıyorlar ama sonunda başlarını eğiyorlardı. Bıçaklarını kınlarına sokmuşlar, silahlarını bir daha toprağa gömmüşler, işlerinin başına dönmüşlerdi. Kaleliler dükkanlarını açıyorlardı, suratları asık, ağızlarını bıçak açmıyordu. Köylüler toprağa eğiliyor, sürüyor, ekiyorlardı. Günlük çark yeniden dönmeye başlıyordu. Kaptan Polixingis de dağdan inmişti. Pesinde siyah bir örtü vardı, yas işareti. Gidip kentin kaptanı Ayamina'ya bir mum yakmıştı. İkonunun karşısında bir süre durmuş, ondan şikayetçi olmuş, sonra da gidip dükkanını açmıştı. Sokaktan gelip geçenlere görünmemek için dükkanın dip tarafında bir köşeye oturmuş, nargilesini ısmarlamış, dalgın dalgın tokurdatıyor ya da sigara içiyordu. Dışarı sokağa bakıyor ama gelip geçenleri Hanya kapısından gelip kurtarabildikleri ürünleri satmaya gelen köylüleri görmüyordu. Narenciye, turunç, şarap, zeytinyağı hiçbir şey göremiyordu. Kaptan Polixingis'in dudakları gülmüyordu artık. Ağ damlıyordu bu dudaklardan. Hatta boş bulunup dağdan inmeye razı olduğuna da pişmandı.